Türkiye'de göç ve iltica.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de göç ve iltica başladı. Programı Kadriye Şenel hazırlıyor. Teknik masada Lisan Yıldız ve ben İpek Önder. Türkiye'de saatimiz 14.35'i gösterene kadar birlikte olacağız. Telefon numaralarımız şöyle: +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta adresimiz gocveiltica@trt.net.tr. Türkiye'nin son dönemdeki göç politikası Almanya'da nasıl değerlendiriliyor? Alman hükümeti ve kamuoyu Türkiye'nin özellikle komşu ülkelerden binlerce sığınmacı kabul etmesine nasıl bakıyor? Orta Doğu'daki gelişmeler Almanya'da nasıl değerlendiriliyor? Bu soruların yanıtlarını arayacağız. Stüdyomuzda ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Mehmet Okyağız bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk.
Efendim, AB'nin büyük gücü Almanya'nın Türkiye'nin göç politikasını nasıl değerlendiriyor? İşte bugünkü konu başlıklarımızı sıraladık. Sizin değerlendirmelerinizi almak isteriz.
Evet, teşekkür ederim. Öncelikle şunu söylemek gerekir. Biz hep daha önceki programda hep şunu dedik. Artık göç özellikle Avrupa Birliği bağlamında siyasi bir konu. Adeta bazen de ideolojik bir konu ve siyasi bir söylem olarak kullanılıyor. Bunu önce bir söylememiz lazım. Dolayısıyla Alman medyasının ve Alman kamuoyunun bakışı da bu koşullar tarafından şekillendiriliyor. Bir taraftan bu açık politika, açık kapı politikamızı olumlu değerlendiriyor. Yani baktığımız zaman medyaya ya da nasıl diyelim önemli medya ürünlerine, örneğin Spiegel'e baktığımız zaman, Focus'a baktığımız zaman, haftalık dergiler, haftalık yayınlar genelde olumlu bakıyorlar. Fakat çok fazla olumlu baktıkları zaman da aslında sanki kendi politikalarını etki olabilecekmiş gibi değerlendirdikleri için aynı zamanda da çok da böyle alkışlayamıyorlar. Evet. Çünkü kendileri biliyorsunuz bu kale Avrupa politikasını güttükleri için bizi fazla övdükleri zaman sanki kendilerine karşı çok kötü etkileri olurcasına değerlendiriyor. Dolayısıyla hep bir siyasi bir söylem, ideolojik bir söylem işin içine katılıyor. Onu da söylemek gerekir.
Hep şöyle bir bakış açısı var değil mi? Suriyeli mülteciler Almanya'ya veya Avrupa'nın diğer ülkelerine gelmesinde bu mültecilere Suriye'ye yakın ülkelerde yardım edelim. Sadece yardım anlamında bir desteğimiz olsun şeklinde.
Evet.
Yine basında da o şekilde mi yansıyor haberler?
O şekilde yansıyor ve bu şekilde yansıdığı için aynı politikaya biz de yapalım. Hani bunlar çok insani davranıyorlar. Biz de aynı şeyi yapsak ne olur bağlamda konuşamıyorlar.
Evet.
Yani kendi söylemleri o kadar açık olmayabiliyor. Türkiye'yi övüyorlar ama aynı zamanda da hep böyle sınırlar koyuyorlar. Yani Türkiye şu an şu nedenlerden dolayı bunu yapmak zorunda kalıyor. Onlar komşu ülkelere ama bizim bunu yapmamız mümkün. Halbuki başka bir sonuç çıkarabilirlerdi. Hani bunlar ne kadar insani davranıyorlar, kapılarını açıyorlar, insana yardım ediyor. Biz de bunu lütfen yapalım diye demenin yerine burada kendi nasıl söylerim, otosansür mü diyelim bunu biz acaba? Kendi otosansür mekanizmalarını bunun yerine koyuyorlar biraz.
Orta Doğu'daki gelişmeler nasıl yankı buluyor? Yansıması nasıl oluyor Almanya'da? Ya da Almanya'nın Orta Doğu politikasını başından itibaren siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi Almanya'nın tabii ki aslında Türkiye bu Orta Doğu politikaları bağlamında hem bağımsız bir aktör gibi hareket ediyor, böyle değerlendiriliyor. Aynı zamanda dediğimiz gibi araçsal bir bakış da var. Örneğin Orta Doğu şekillendirilmek isteniyor ama Avrupa ülkeleri, Almanya da örneğin, bunu çok açık ve net bir şekilde de söylemiyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi insanlar orada tutulmalı. Yani ama yani insani politikaları insani bir politika olarak sunmaktan çekiniyorlar. Yani Türkiye'de örneğin şöyle bir durum söz konusu. Bir tarafta her ülke kendi politik menfaatleri bağlamında hareket eder. Biraz da buna mecbur. Fakat aynı zamanda artık bu göç meselesinin öyle bir insani boyutu var ki siz zaman zaman siyasi konuları baskın kılamıyorsunuz. Bu bir gerçek. Yani Türkiye hakkında hep konuştuk. İnsani anlamda adam da bir sürü şey yapıyor, yapmak zorunda da kalıyor. Fakat Türkiye'nin bu insani boyuta yönelik politikası bu şekilde değerlendirilmiyor. Yani orada Türkiye Orta Doğu'yu şekillendirmek istiyor, kendi politikalarını güdüyor. Hep burada bir ulusal politika güdüyor Türkiye'ye. Dolayısıyla insani yardımları kendi çıkarları bağlamında yapıyor söylemini hissediyorsunuz. Ve bu birazcık acı bir durum. Biraz daha nasıl söyleyelim, beni üzen bir durum aynı zamanda. Çünkü dediğim gibi Türkiye bütün bu ulusal tırnak içerisinde çıkarlarının dışında gerçekten büyük ölçüde insani destek veriyor. Bu insani destek tam anlamıyla Avrupa basında, ben öyle görüyorum, tam yankı bulmuyor.
Evet. Dilerseniz telefon attığımızda evet. Göç araştırmacısı Kemal Güler bulunuyor. Merhaba diyelim. Almanya'da kendisi. Sayın Güler merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, iyi yayınlar. Stüdyodaki arkadaşlarınıza da iyi yayınlar. Umarım bağlantı iyidir. Çünkü
evet, sesinizi gayet net alıyoruz. Sağ olun.
Bir şekilde alıyorum sesinizi ama umarım benim sesim güzel yankılanıyordur.
Evet, Kemal Bey sesinizi gayet iyi alıyoruz efendim. Stüdyomuzda ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Mehmet Okyağız'la beraberiz. Türkiye'nin son dönemdeki göç politikasının Almanya'daki değerlendirmelerinizi alacağız sizlerden. Buyurunuz efendim.
Şimdi programınızı tabii izleyemedim, başında dinleyemedim. O yüzden neler konuşulduğunu bilemiyorum. Bence sorular sorarsanız karşılıklı biraz o sorularınıza yanıtlar verecek şekilde, verebileceğim şekilde şeyler söyleyebilirim. Ya da ben bir şeyler buradan anlatabilirim.
İstersen Kemal, öncelikle hoş geldin.
Çıkmamak koşuluyla. Hoş bulduk. Merhaba.
Daha önce de dinleyici hatırlıyordur, biz göç edebiyatı bağlamında Kemal'i uzman olarak çağırmıştık. Bu sefer de bu konuda uzman olarak konuğumuz. Ben şunu söylemiştim Kemal, belki katılırsın. Almanya'da Türkiye'ye, Türkiye'nin göç politikalarına bakış her zaman siyasi, adeta ideolojik bir nosyonlara sahip. Örneğin Türkiye şu an mecbur kaldığı için biraz da çok insani destek yapıyor. Aynı zamanda tabii ki belli hedefleri de olabilir. Fakat bu insani destek büyük ölçüde sağlanıyor. Avrupa kendi kalesini, kendi kapılarını kapattığı için bu açık kapı politikasını tam anlamıyla, nasıl söyleyelim, değerlendiremeyip sanki bu siyasi nedenleri, siyasi arka planlarını hep gündeme getiriyor. Bu beni biraz üzüyor. Hani şunu diyemiyor, Türkiye burada insani destek veriyor, biz de bunu yapalım. Hayır, sanki satırlar arası hep siyasi nedenler arıyor. Ben buna biraz böyle bakıyorum. Sen ne dersin?
Vallahi çok da doğru bakıyorsun. Yani nasıl söyleyeyim, siyah beyaz bir şey tablo çizmeyelim ama gerçekten de Avrupa öyle. Yani geçmişte de öyleydi, günümüzde de öyle bence. Rahatsız eden konular gerçekten de Almanya'nın, daha doğrusu Avrupa'nın tam olarak göçmenlere, daha doğrusu kaçkınlara bakışları çok çarpık. Çok doğru söylüyorsunuz. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Türkiye'de 1,5 milyona yakın kayıtlı kaçkın var, öyle mi? Ben bu arada bir şeyi söylemek istiyorum. Yani kaçkın derken ben sizin göçmen olarak tanımladığınız kavramı söylüyorum. Çünkü kaçkın çok farklı bir kavram. Göçmen bana göre daha farklı bir kavram. İsterseniz bunu biraz açalım mı?
Şöyle,
Türkiye'de kavram kargaşası da var. Çünkü kaçkınla neyi kastediyoruz?
Yok, kaçkın burada çok söz konusu değil. Yani Türkiye'de 2 milyonu aşkın Suriyeli mülteci var tırnak içerisinde. Bunlar zaten geçici koruma bağlamında Türkiye'deler. Bir de aşağı yukarı 500 bin, 600 bin civarında büyük şehirlerde belgesiz çalışan, yani illegal çalışan göçmenler var. Bunun dışında da 400 bin civarında sığınmacı var. Yani mülteci statüsünü bekleyen insanlar var. Sadece 2 milyonu aşkın Suriyeli var şu an Türkiye'de. Fakat onlar dediğim gibi büyük çoğunlukla geçici koruma altında. Ama bunların da büyük, en azından yarısına yakını Türkiye'de kalıcı bir durumdalar. Biraz durum şöyle böyle.
Ama burada Almanya'da yani göçmen derken çok farklı şeyler algılanıyor.
Evet.
Bunu sen daha iyi biliyorsun.
Tabii.
Yıllarca çalıştın bu konuda. Yani biz Türkiye'de göçmen ya da mülteci derken, ya da mülteciden neyi anlıyoruz? Ben onu sizden rica edebilir miyim?
Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Almanya bilinçli olarak dediğin gibi birazcık kendi kapılarını kapattığı için Türkiye üzerinden resmi yollarla Türkiye'ye gelmiş olsa bile bir insan kendi ülkesine gitmek istediği andan itibaren senin dediğin gibi bunu illegal değerlendiriyor. Bu tamamen siyasi, ideolojik bir değerlendirme. Çünkü kendi ülkesini arındırmak istiyor yabancılardan. Mesele bu. Fakat normalde bu insanlar Avrupa'ya gittikleri zaman senin dediğin gibi kaçkın olarak değil, belli insan hakları çerçevesinde mülteci statüsüne başvurma hakkına sahipler. Avrupa bu insanları bu statüye başvurmayı engellemek için ve engellemek için kapılarını kapatıyor. Mesele buradan ibaret. Dolayısıyla Türkiye bu insanları koruma amaçlı ülkesine alıyor. Orada onlar için bir takım insani destekler veriyor. Evet. Fakat aynı bakışla Avrupa bu insanlara bakmak istemiyor. Halbuki uluslararası düzenlemeler Avrupa'ya aslında buna zorluyor. Durum bu çelişkiden ibaret. Dolayısıyla Türkiye'ye bakışları her zaman başta dediğim gibi siyasi, ideolojik bir nosyona sahip. Bu dediğim gibi büyük bir çelişki yaratıyor.
Doğru bir değerlendirme. Yani biraz önce de söyledik aynı şeyi. Çok doğru. Rahatsız olduğun konular da çok doğru bence. Çünkü birkaç sayı verirsek, 2014'ten sayıları verirsek, Almanya'da örneğin toplam başvurular, hatta şöyle söyleyelim, Almanya 20 bin tane Suriyeli alacağım demiş ben. 20 bin.
Evet.
Bu 20 binin kaç bini gelmiş biliyor musunuz Almanya? 8 bini falan gelmiş. Ötekiler gelmemiş bile ki bunlar hükümetin seçerek aldığı işte belirli bir şeyi olan, eğitimi olan, gerçekten kalifiye eleman olarak alıp ülkesine getirmek istediği seçilmiş insanlar ki bunların bile 8 bini falan gelmiş. Almanya'da 2014 kayıtlarına göre, yani resmi rakamlar bunlar, 2.800 başvuru yapılmış veya göçmen demeyelim buna, kaçkın ve sığınmacı var.
Sığınmacı diyelim.
Yani sığınmacı dersek o zaman kabul edilmiş olduğu için.
Hayır, sığınmacı kabul edilmiş değil. Sığınmacı mülteci statüsüne başvuran bir kişi. Onlar sığınmacı oluyorlar.
O zaman şöyle söyleyelim. İşte burada kavramları aynı şekilde kullanırsak, ben kaçkını flüchtling olarak kullanıyorum. Yani işte Almancası da söyleyelim. Flüchtling benim için kaçkın.
Azülant.
Azülant da benim için sığınmacı.
Evet, sığınmacı zaten onlar.
Evet, azülant benim için sığınmacı. Flüchtling ise kaçkın, migrant ise göçmen. Yani bunları ayırmamız gerekiyor.
Flüchtling, mülteci.
Flüchtling, yani Almanların flüchtling dedikleri bana göre kaçkın. Yani adam kaçmış ülkesinden, savaştan, siyasi olaylardan ve gelmiş Almanya'da daha henüz başvurusunu yapmamış, sığınma için başvurusunu yapmamış insanlar ve ara bir durumda konumda olan insanların yapısı kaçkın. Yani şöyle bir örnek verelim. Karabağ'da Ermeni işgaliyle kaçan insanlara ne diyordu Azerbaycanlılar? Kaçkın diyorlardı. Onlar kaçıp gelmişlerdi. Yani onlar bir ülke içerisinde de kaçkın olabilir ama başka bir ülkeye de kaçkın olabilir. Yani flüchtling, şu botlarla örneğin Yunanistan'a Türkiye'den geçmeye çalışanlar, evet, benim için kaçkın.
Evet.
Yani ne göçmen ne sığınmacı, bunlar kaçkın. Şimdi Almanya'da 802.800 tane kaçkın var 2014 rakamlarına göre. 2015'te ise bu aşağı yukarı 108.000 falan herhalde, yanılmıyorsam. Şimdi o kaçkınların yüzde kaçı kabul edilmiş biliyor musunuz? 1/3. Ve o 1/3'ün de 1,8'i onaylanmış sığınmacı olarak.
Yani mülteci yani statüsünü almış.
Almanya'nın aldığı bütün kaçkınlar, hadi 2015 sayılarını verelim, 100-110 bin. Bu 180 bin falan da diye tahmin ediliyor. 2014'te kalalım, tamamen somut sayılar 200 bin falan, 200 bin küsur civarlarında. Bunların ancak 1/3'ünü kabul etmiş.
Şimdi Kemal, bunlar genel şeyler. Çünkü Almanya, İsveç, Avrupa, İsveç hariç rakamları, kabul rakamları zaten düşük. En yüksek İsveç. Fakat bunun dışında Türkiye'nin bu önemli dergilerden incelemişindir. Almanya'nın Türkiye'nin bu politikaya bakışı nasıl? Nasıl değerlendiriyor?
Kimi? Türkiye mi nasıl
Türkiye'nin politikasını Almanya mesela dergilerde, gazetelerde Nasıl yani, nasıl bir kamuoyu oluşturuluyor Türkiye'nin politikası hakkında?
Ya Alman kamuoyu genelde Türkiye ile ilgili siyaset...
Ne düşünüyorlar?
Her zaman ön yargılıdır. Bu sığınmacı konularında da, örneğin Türkiye'de 2 milyon aşkın kaçkın var, sığınmacı var, sizin dediğiniz gibi. Orada gelip yaşayanlar var, çalışanlar var, göçmenler var diyelim. Yani 2,5 milyona yakın. Bunun Birleşmiş Milletler'deki sayısı 1,5 milyonun üzerinde, 1,6 geçen yılki sayılar falan. Bütün bunları kıyasladığımızda, yani Almanya ile Türkiye veya Avrupa kıyaslanamayacak bir oranda. Asya ve Avrupa ülkeleri, Afrika ülkeleri, Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda, yani bence kıyaslamamıza gerek yok. Yani Almanların ya da Avrupalıların bizleri eleştirmesi gereken bir noktaları da yok.
Tamam, onu soruyorum. Şimdi öne nokta yok ama eleştiriyorlar mı? Ve eleştiriyorlarsa neyimizi eleştiriyorlar örneğin? O bakışı biraz senden duymak isterim. Hani ne diyorlar?
Eleştiriyorlar. İşte niye eleştirilerin ben somut şeyi göremiyorum. Ya hemen siyasi alana çekilir eleştiriler. Ya da işte Türkiye'de olumsuz bir şey varsa, yansıtılıyorsa onlar öne çıkarılır. Yani bunlar tamamen siyasi kalkülasyonlarla, hesaplarla yapılan, evet, eleştiriler. Bence onları o kadar da ciddiye almamak lazım ya. Yani ciddiye almamak lazım derken artık bu yeni bir şey değil ki. Yeni bir şey değil yani. Neyini eleştirelim, neyini söyleyelim? Daha Baden-Württemberg'de geçen gün 28 tane mülteciyi alabilmek için eyalet hükümeti toplantı yapıyor, karar üzerine karar alıyor. 3 gün önce yaşadığım şehir Heidelberg'de gösteri yapılıyor. Mülteciler, sığınmacılar ya da ne öyle diyelim, birbirlerine giriyorlar, taşlı sopalı. Suriyeliler ötekilere karşı, ötekiler Suriyelilere karşı. Yani bu bütün bu toplumsal olayları, daha doğrusu toplumsal göçü Türkiye'de ve Almanya'da kıyasladığımızda, Almanya'daki kamuoyunun acayip bir %90 diyelim, öyle veya böyle yabancılara, daha doğrusu işte kaçkınlara, bu sığınmacılara karşı şeyleri var, direnişleri var. Biliyorsunuz bütün buradaki sığınmacı yurtlarının önünde polis nöbet tutuyor.
Fakat Kemal,
birçok efendim,
somutta şimdi bunlar zaten hep böyle konuştuğumuz yabancı düşmanlığına varan eğilimler. Avrupa'da bunu konuşuyoruz sürekli ama medyada, alternatif medyada diyebiliriz, Türkiye bu insani boyutu, yani Türkiye'nin bu yaptıklarının insani boyutu diyelim. Çünkü dediğim gibi o kadar çok insana destek vermek zorunda olan bir ülke Türkiye şu an. Bu yansımıyor mu gazeteye, yayınlara, kamuoyuna? Yani ama olumlu şeyler yansımıyor mu?
Bir şey söyleyeyim. Yani medyayı genel anlamda o kadar da o anlamda takip etmiyorum. Çünkü niye etmiyorum? Yayınlar genelde ön yargılı ve istedikleri şeyler öne çıkarıyorlar. Yani bir yerden bir ipucu bulalım ve onun üzerinden Türkiye'ye nasıl vuralım veya nasıl Türkiye'yi eleştirelim diye. O açıdan nasıl söyleyeyim? Yani evet, çok haksız eleştirileri de var ama o eleştiriler o kadar tutarlı değil. Şimdi örneğin bir yayın kalkmış Türkiye'deki mülteci kamplarının durumu ile ilgili bir yayın yapmış, değil mi?
Evet.
Peki o kadar insan geliyor, bu kadar işte sayısız bir şekilde giriyor, kontrolsüz bir şekilde giriyor. Yani o gibi durumlarda 1 milyon üzerinde, 300-500 bin üzerinde, ne bileyim 2 bin üzerinde, 200 bin üzerinde Kobani'den insan geldi bilmem birkaç gün içerisinde veya birkaç saat içerisinde. Şimdi bu insanları Almanya'daki ya da Avrupa'daki gibi kontrollü bir şekilde içeri almak, bilmem kamplara yerleştirmek, çadırlara yerleştirmek, burada bile yani 30 kişiyi, 40 kişiyi, 300 kişiyi bir yere yerleştirmek için neler neler, ne gibi işte prosedürlerden geçilerek yerleştiriliyor, yapılıyor ve bir sürü sorunlar yaşıyorlar, yer bulamıyorlar, çadır kentler kuruyorlar. Siz şimdi sınır ülkedesiniz. O ülkede ister istemez gelen insanlara istemeseniz de kapıyı açmak zorundasınız. Açmadığınızda işte o eleştiriler başlıyor. Bakın Türkiye işte bunları içeri almıyor. Oysa ki kendileri ise 3 tane 5 tane Suriye'ye alacağım diye onları sınavdan bile geçiriyorlar. Şimdi bu eleştirilerin şeyi falan yok. Yani haklı gösterecek bir yanı falan yok.
Çok teşekkür ederim.
Suriye niye kapılarını kapatıyor ve Suriye insanları niye içeri almadı dediğinde bile yani tutarlı bir yanı yok.
Ben Kemal Bey, çok teşekkür ediyoruz efendim.
Kalmamasını, içeri alınmasını, ama yani bu kadardır kontrolsüz bir şekilde bir ülke bu kadar insanı içine alıyorsa daha sonradan gelişecek sosyal olayları da düşünmek zorunda yani. Bunların yansımaları olacaktır.
Sağ olun efendim. Kemal Bey, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Sayın Hocam, Sizin eklemek istediğiniz var mıydı dinleyicimize?
Evet, şimdi Kemal şüphesiz gerçekten aslında bu Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Birliği ülkelerinin çelişkilerinden bahsetti. Biz bunu da daha önce evet. konuştuk. Fakat öte yandan hakikaten Almanya'da nasıl söyleyelim çok daha olumlu bakan bir kamuoyu da var. Örneğin ben biliyorum ki Pro Asyl, yani bu Almanya'nın en büyük çatı organizasyonu göçmenlerle çalışan, yani Türkiye'nin insani boyut anlamda yaptıklarını tasvip eden, destekleyen ve Alman daha nesnel yaklaşan ve Almanya'nın Avrupa'nın kapılarını açmak zorunda olduğunu söyleyen geniş bir kamuoyu da var öte yandan. Bunu unutmayalım, çünkü Avrupa'da bir yandan bu yabancı düşmanlığına varan eğilimler hep var ama öte yandan buna karşı çıkışlar da mevcut. Bunları daha önce de konuşmuştuk yani. Yani ksenofobiye, yabancı düşmanlığına karşı çıkış, Avrupa'yı sorumluluklarını hatırlatan, lütfen biraz insani davranın, bakın Türkiye'de bunları yapıyor diyen oluşumlar, medya kuruluşlar da mevcut. Onu da unutmayalım. Yani öyle topyekün bir şey tabii ki yok Avrupa'da. Onu da söylemek lazım.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, Otu Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Mehmet Okyayuz'la birlikteyiz. Türkiye'nin göç politikasının Avrupa Birliği ile ilişkileri etkisini konuşacağız.
Bana kalırsa biraz daha hani dediğim gibi bu gibi programlarda insani boyut söz konusu olduğu için biraz da olumlu yaklaşmak gerekiyor, biraz umut vermek gerekiyor. Bana kalırsa Türkiye'nin şu an gerçekten Avrupa Birliği'nin katı yabancılar politikasını, bunu göçmen veya sığınmacı politikası dahil etkileme şansı var. Ve kapılar açılabilir. Örneğin Almanya'daki büyük koalisyon içerisinde diyeyim, sosyal demokratlarla ve Hristiyan demokratlar arasında büyük koalisyon iktidarı var. Burada da çok hassas sesler mevcut ve Türkiye'nin yaptıklarını, Türkiye'nin yapmak zorunda olduklarını, kendi göç politikalarına da yapılması gerektiğini söyleyen insanlar. Dolayısıyla Türkiye burada farklı platformları, uluslararası ilişkili kuruluşları, toplantıları ve kendi lehine, hem kendi lehine hem de bu insanların lehine kullanabilecek yetkiye ve etkiye sahip olduğunu düşünüyorum. Ve Avrupa Birliği'nin kapıları bu konuda tamamen kapalı değil. Çünkü Kemal de belirtmişti, insanları bir şekilde sadece bir ülkeden ülkeye geçişte değil, artık bu uluslararası bir fenomen, bir unsur. Dolayısıyla bu insanları bir anlamda bu insanları kapıları açmak zorundasınız. Avrupa Birliği de zannedersem bunun farkında. Yine geçenlerde, dün herhalde yine bir facia oldu. Yani bu deniz kaçarken dün gerçekleşti. Bu facialar çoğaldıkça Avrupa Birliği nereye kadar direnebilir, insani boyutlarda dinlendirebilir, o tartışılabilir. Bence umut var ve Türkiye buradaki gücünü olumlu anlamda kullanabilir ve ilişkileri, yani Avrupa Birliği bu sefer tepki vermeye zorlayabilir. Bu büyük bir şans, çünkü şundan kadar hep tersi oldu. Göç politikaları göç alan ülkeler belirledi ve Türkiye gibi eskiden göç gönderen ülkeler hep tepki gösterdi. Bu tersine dönebilir. Çünkü Türkiye şu an göç alan konumunda ve hiçbir zaman görülmemiş bir kitle göçüyle karşı karşıya ve bunun çıkarımsalarını, bunun sonuçlarını, bunun istatistiklerini, bunun insani boyutlarını Avrupa'ya, yani Avrupa'ya aslında aynalarını tutabilir konumda Türkiye'de şu an. Bu konuda çok olumsuz değilim. Ve bir daha söyleyeyim, Avrupa'da, Almanya'da çok güçlü, hassas, insani boyutlara vurgu yapan bir kamuoyu da mevcut. Yani bunu da unutmamak lazım.
Geçen programlarda da konuşmuştuk. Suriye ve Suriye'nin komşularındaki ülkeler belki birlikte bir hareket ederlerse AB'ye baskı yapmak daha öyle. İyimser olabilir.
Ve bence bu yapılması gereken bir konu. Geçen hafta dediğiniz gibi Lübnan konusunu biraz konuştuk. Ve Lübnan ufacık bir ülke ve Lübnan'da
neden
entegrasyon uyum.
Evet
bunu konuşmuştuk. Bence bu Eriya'da geç olmak zorunda ve burada eğer bir oluşum oluşursa, birkaç ülke bir araya gelip burada daha da baskılarını arttırırsa, Avrupa Birliği kendi stratejik çıkarları bağlamında bile buna cevapsız kalamaz. Bence bu olmak zorunda. Çünkü başka türlü bu insanları zaten tutamazsınız, daha büyük felaket olur. İnsanlar başka yollarla Avrupa'ya gelmek zorunda gelmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla böyle bir işbirliği yapılmak zorunda ve yapılacaktır gibime geliyor. Ve Avrupa Birliği eğer akıllıysa nasıl Avrupa Birliği aile birleşimine karşı toplumsal dinamikleri engelleyemediyse zamanda diyorsanız bu emek göçünde bunu engelleyemedi. Bu insanların bir yerlere göç etmesini de engelleyemeyecektir. Ve Türkiye örneğini bunu aslında bunları çok net gösteriyor. Ona göre de davranmak gerekiyor gibime geliyor.
Peki sizce Sayın Hocam, abi etkin ve ortak bir politika geliştirdi mi Suriye konusunda?
Yok. Avrupa Birliği...
Ortak bir söylem birleşemediler değil mi?
Hiç birleşemediler. Ne siyasi anlamda birleştiler ne insani anlamda. Yani hedefimiz ne? Hangi, nasıl bir sistem istiyoruz? Nasıl bir alan oluşturmak istiyoruz? Bağlam ne orada oluşturabildiler? Ne de insani boyutta. Hani bu insanları nasıl barındıralım? Kim baksın? Kendi aralarında burada hiçbir şekilde bir birlik yok. Buradaki gerçekten tek bir ortak nokta, kapılarımızı kapatalım, kendimizi arındıralım. Bizim zaten bir sürü göç arka planlı insanlarımız var, daha çok olmasın. Bu bakış devam ettikçe Avrupa Birliği kendi tuzağına düşecektir. Yani burada kapılarını açmadığı zaman bu insanlar daha büyük ölçüde kapılarına dayanacaklardır. Ve Avrupa'da, Almanya'da benim görüşüm biraz Kemal'inkinden farklı. Sanki Almanya'da gerçekten, bir daha söyleyeyim, çok insani düşünmeye başlayan, hassasiyetleri olan, bu işin insani boyutlarını vurgulayan bir kamuoyu gerçekten de var ve gelişiyor. Bunu da görmek lazım. Yani öyle topyekün hepsi katı politika güdüyor diye bir şey yok bana kalırsa.
Yani medyayı tek bir anlamda ifade
evet.
etmek mümkün değil.
Bir de yazılısı tabii ki
farklı, görseli
hani
farklı.
Burada deriz ya ana akım medya diye bir şey
evet,
var. Bir de
evet.
hakikaten bir sürü alternatif medya kuruluşları var. Onlar da farklı yayınlar, farklı haberler verebiliyorlar. Bunlar da çok önemli.
Peki ileriye dönük, bu Suriyeli sığınmacılara ilişkin kota rakamları açıklanıyor. İleriye dönük bir iyileşme söz konusu olabilir mi sizce?
Olacaktır. Çünkü Almanya şu an örneğin Çek Cumhuriyeti vardı, Slovakya vardı, küçük ülkeler vardı. Onlar biraz direniyorlardı.
Almamak için direniyorlardı.
Onların da bahanesi, biz yapısal olarak buna hazır değiliz. Bizim uzmanlarımız yok. Bu insanların sağlık sorunları olursa örneğin ne yapacağız? Biz bunları baş edemeyiz diyor. Almanya ve Fransa gibi ülkeler bana kalırsa bu konuda biraz baskı yapacaklar. Çünkü bu küçük ülkeler de olsa belli bir sorunlar. Bakın Lübnan'dan bahsettik. Ufacık bir ülke. 4 milyon nüfus olan bir ülke. 1,5 milyon Suriyeli barındırıyor. Dolayısıyla Lübnan eğer öyle bir şey yapabiliyorsa, her ne kadar geçmişte deneyimleri bile varsa, bir Çek Cumhuriyeti, bir Slovenya, bir Slovakya, bir Polonya bunu hala yapabilir. Yani bu bahaneler bence ortadan kalkmak zorundadır. Avrupa Birliği burada daha adil bir düzenlemeye gidecektir ve güçlü ülkeler, yani o motor, lokomotif ülkeler Almanya gibi, burada zannedersem baskı arttıracaklardır. Bana öyle gibime geliyor. Yani buraya direnemezsiniz. Çünkü bu mümkün değil. Bunlar toplumsal dinamikler. Toplumsal dinamiklere direnemezsiniz. Akıllıysanız onlara akıllı çözümler üretirsiniz. En akıllıca yapılacak şey budur.
Yoksa daha büyük felaketlere şahit oluruz.
Yani biz bunu emek göçünde gördük. Bakın emek göçünde insanlar yıllarca aile birleşimine direndiler. Daha sonra aile birleşimi oldu ve bir baktılar ki entegrasyon yapmadılar, okul politikalarında adımlar atmadılar ve birden daha büyük sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Dolayısıyla toplumsal dinamiklere ayak uydurmak gerekir ve dediğim gibi göç artık öyle bir boyutlara ulaştı ki bu insanları siz artık belli bir bölgede tutamazsınız. Bu mümkün değildir. Afrika'dan bile, yani sadece Suriyelilerden hep bahsediyoruz. Afrika ülkelerinde o kadar çok sefil insan Avrupa'ya veya daha zengin ülkelere kaçmak istiyor ki bunu nasıl engelleyeceksiniz?
Evet.
Bu mümkün değildir. Dolayısıyla akıllıca çözümler bulmak ve burada da içimizdeki tırnakçası ırkçılıkları bir kenara itmek lazım. Yani artık dünya hakikaten bir anlamda iç içe karışık ve burada gerçekten o gelen insanlara gerçekten de insan olarak bakmak lazım. Yani kültürel farklılık, şu farklı, bu farklılık demeden, yoksa bütün dünya bana kalırsa biraz felakete doğru gider. Ve Avrupa'daki kamuoyu bunun farkında.
Evet.
Fakat direniyorlar. Bu irasyonel bir şey aslında bakarsanız.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Sayın Okyanus. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Mehmet Okyanus'du konuğumuz. Aynı zamanda program danışmanımız kendisi. İlk bölümde de telefon hattımızda göç araştırmacısı Kemal Güler bulunuyordu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bugün de Türkiye'de göç ve iticanın sonuna geldik. Gelecek hafta Perşembe günü 14.05'i gösterdiğinde saatler yeniden burada olacağız. Programı Kadri Şenel hazırladı. Teknik Masada Lisan Yıldız ve ben İpek Önder. Yeniden görüşmek umuduyla hoşça kalın.
Türkiye'de göç ve iltica.